Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızla yeniden huzurlarınızdayız. Bu hafta programımızda Doçent Doktor Ebubekir Ceren hocamla birlikte çok kıymetli bir konuğumuz var. Malumunuz bu yıl Fuat Sezgin yılı. Biz de bu vesileyle inşallah bu program dahil birkaç programı bilim tarihine ve Fuat Sezgin'e ayıracağız. Merhum Profesör Doktor Fuat Sezgin yaptığı çalışmalarla hem tarih bilimine hem bilim tarihine çok büyük katkılar sunmuştu. Ben de kendisiyle bir vesile röportaj yapma fırsatı bulmuştum yıllar önce. Fuat Sezgin gerçekten çok değerli bir isimdi bizler için. Ortaya koyduğu eserler de keza hem bugüne hem geleceğe çok önemli şeyler söylüyor. Gülhane Parkı'nın içerisinde bulunan bir bilim tarihi müzesi var. Orayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Orada Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmaların mahiyetini net bir şekilde görebileceksiniz. Bugün Selami Çalışkan hocamız var, mühendis. Onunla birlikteyiz. İstanbul Cezeri Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı. Cezeri Müzesi'ni konuşacağız. Biraz Cezeri'yi konuşacağız. Yine bilim tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi Cezeri. Bilim tarihimize nasıl etki etti? Ne gibi çalışmalar yaptı? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Hocamızla beraber. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Eyvallah. Hocam, Ebubekir hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba. Ben de konuğumuza hoş geldiniz diyorum.
Böyle uzun bir yolculuğun ardından Allah'a şükür buluşabildik. Hocam şuradan başlayalım isterseniz Selami hocam. Cezeri bizim gündemimizde çok fazla yer etmeyen bir isim. Öncesinde de konuşmuştuk. Yani evet. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren bilim tarihinde gündeme gelmeye başlıyor.
Doğru.
Sizin gündeminize nasıl girdi hocam Cezeri?
Şöyle söyleyeyim, kişisel tecrübe olarak özellikle Cezeri ve genelde bilim tarihi merakım benim çok eskilere dayanıyor. Hatırlıyorum ortaokul yıllarında, orta 2 orta 3 gibi bir senede Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Nevzat Kaya emekli oldu şimdi. Belki tanırsınız kendisini. Hı-hı. Okulumuza bir konferans amacıyla gelmişti. Kendisini orada dinledim ve Süleymaniye'deki bu dünya kültürel mirasından çok etkilendim. Yatılı öğrenci olduğum için hafta sonu iple çekip cumartesi gününde doğruca Süleymaniye Kütüphanesi'nin yolunu tuttum. Orada tabii manzara muhteşemdi. Yani çok otantik kitaplar, yazma eserler binlercesi, bir kısmı tasdif edilmişti o dönemde, bir kısmı henüz daha çalışmaları devam ediyordu. Bilim tarihini merakım orada tıp konusundaki yazma eserler, mühendislik konusundaki yazma eserleri görme fırsatı, o fırsatını elde ettim. Daha sonradan Teknik Üniversitede makine fakültesindeyken, İstanbul Teknik Üniversitesi makine fakültesindeyken 1995 yılında biz bir bilimin öncüleri sergisi yaptık. Doğudan Batı'ya bilimin öncüleri sergisi adıyla çıkmıştı. Burada işte eski Yunan'dan Aristoteles'ten başlayarak çağdaş günümüz Türk bilim adamlarına da yer verecek şekilde Cahit Arifler, Necat Veziroğlu gibi isimler de olacak şekilde bütün bir bilim tarihini kuşatmaya çalıştık. Orada Cezeri tabii çok merkezi bir konumdaydı. Hı hı. Cezeri'nin kitabı Kitab-ül Hiyel'le de tanışma fırsatı bulduk bu arada. O tarihte Kitab-ül Hiyel'in Türkçe tercümesi yoktu. İngilizce tercümesi vardı. Donald Hill tarafından, Amerikalı profesör Donald Hill İngilizce'ye tercüme etmişti. Biz o tercüme üzerinden Cezeri ile tanışmış olduk. Bu arada benim babam da makine mühendisi. O da bu konulara, kültürel konulara, tarihi konulara, teknoloji tarihine falan oldukça ilgili ve yakın birisiydi. Geçen sene vefat etti, kaybettik 2018 yılında. Allah razı olsun. O da Cezeri'nin Kitab-ül Hiyel'ini görünce bayağı heyecanlandı. Orada enteresan makineler var, aletler var falan. Hatta ilk başta bunlar çok hassas aletler, çok ciddi hesaplamalar gerekir. Bunları çalıştırmak çok zordur. Bunlar çalışmayabilir falan gibi de bir yaklaşım içerisinde oldu. Hatta size çalışmayacağını ben ispatlayayım, bu hafta sonra bana müsaade edin dedi. Biz de kendisine Donald Hill'in İngilizce kitabından 5-6 sayfalık bir kısmı Filyusu Saati'nin Yılanlar Mekanizması'nın tercümesini verdik. O da bir hafta sonra çalıştı. Hafta sonunda, bir hafta başında bize tekrar döndü ve dedi ki evet, ben bütün hesaplamaları yaptım. Bunlar çok hassas bir şekilde elde edilmiş veriler ve bu makineler çalışıyor dedi.
Ben müsaadenizle aslında biraz daha fotoğrafı büyük göstermek istiyorum. Şimdi önceki programlarımızda dünya tarihçiliğinden vesaire bahsettik. Avrupa merkezci dünya tarihçiliğinde aslında bu dönemler hep orta çağlar, karanlık çağlar olarak anlatılır.
Evet.
Ki aslında bu Batı dünyası için doğru olmakla beraber Doğu'nun, Asya'nın, İslam dünyasının altın çağına tekabül ediyor. Dolayısıyla o altın çağa ilişkin entelektüelleri, bilim adamlarını, düşünürleri, alimleri tanımak adına bu Türk İslam bilim tarihi programlarımızın ya da yayınların, bu alanda yapılan yayınların ben önemli olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle.
Her ne kadar belki daha erken işte Beytül Hikme, Bağdat'ta vesaire başlıyor bu tür bilimsel faaliyetler ama Cezeri de bu ne diyelim halkanın bir parçası.
Evet.
Dolayısıyla Orta Doğu'da Türk dünyasıyla ve belki daha da geniş coğrafyalarla bir network ilişkisi içerisinde.
Doğru.
Birazdan belki bunlara da değineceğiz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda karanlık çağlar denen dönemin aslında İslam'ın önemli bir aydınlanma dönemi olduğunu belki bu programlar vesilesiyle biraz daha altını çizeceğiz.
Hocam pardon, resmi tarih bize nasıl anlatıyorsa bazı şeyleri o şekilde algılıyoruz. Mesela Orta Doğu tanımlaması, Orta Asya tanımlaması aslında yanılmıyorsam yine siz ifade buyurmuştunuz. Orta Asya aslında Türkistan bölgesi değil mi? Türkistan diye bilinir.
Evet.
Fakat Orta Asya'da İngilizler tarafından tanımlanmış.
Orta Doğu belki evet. Çok daha bariz bir şekilde yani. Böyle söyleyebiliriz. Ama buradaki hep işte Avrupa merkezci kavramları kullandığımızdan kaynaklanıyor. Yani bugün Batılılar tarihi işte ilk çağ, orta çağ, modern dönem diye bölüyorlar ama bu periyotlaştırma bizim için geçerli bir şey değil. Yani bunlardan belki kurtulmak gerekiyor. Daha farklı kavramlar geliştirmek gerekiyor.
Evet.
Bu çerçeveyi düşünerek belki biraz da şeyden bahsedelim. Yani Cezeri'den bahsediyoruz da Cezeri kimdir? Ne zaman yaşamıştır?
Evet, enteresan bir şekilde Cezeri hakkında çok fazla bilgimiz yok. Yazılı
ya da kaynak. Cizreli midir?
Evet. Öyle söylentiler var ama Cezeri Cizreli demek değil.
Evet.
Cezeri, El Cezeri kelimesi Ceziretül Arap'tan geliyor.
Uh-huh.
Yani bu Fırat ve Dicle arasına aynen. Ada deniyor. Cezire ada demek. Fırat ve Dicle'yi bir deniz gibi kabul etmişler. Ortasındaki bölgeye de ada demişler. Bu evet. bölgede yaşadık, bu bölgede doğup büyüdüğüne dair bilgimiz var. Ama Cizre'li olduğuna dair elimizde bir bilgi yok.
Hı hı.
Halihazırda Cizre'de bir mezar falan tayin etmişler ama bunun herhangi bir veriye dayanmadığını biz bugün biliyoruz. Çünkü Cezeri yazılı kaynaklarda kendi yazdığı kitabı dışında, Kitabül Hiyal dışında bugün elimizde hiçbir bilgi yok. Hı. Doğum tarihi, ölüm tarihi bunlar da net değil. Sadece kitabın ilk nüshası, müellif nüshası olduğunu zannettiğimiz bir nüshada 1205 tarihi geçiyor. Dolayısıyla muhtemelen 12. yüzyılın ikinci yarısında evet, doğup 13. yüzyılın başlarında da vefat etmiş olduğunu zannediyoruz. Öyle hı-hı. düşünüyoruz. Efendim, tabii Cezeri çok son derece entelektüel bir insan. Döneminin bütün kadim coğrafyalarındaki bilgi birikimini bir şekilde elde etmiş ve bunun üzerine kendi mekaniğini inşa etmiş. Son derece sofistike bir mekanik bilgisine de sahip. Aynı zamanda astronomi, matematik, geometri gibi bilimlerde de son derece ileri. Yani Hezarfen denilen bin ilme vakıf olarak kabul edilen bir kişiliğe sahip.
Hocam bu arada bir din bilgininden bahsetmiyoruz değil mi? Onun altını
evet
çizelim.
Evet, çok iyi noktaya temas ettiniz. Cezeri bir din bilgini olmadığı için tabakat kitaplarında hakkında zerre kadar bilgi yok. Zaten klasik ilim geleneği içerisinden birisi olsaydı onunla ilgili bilgiler mutlaka tabakat kitaplarına yansırdı. Kendisi sarayın baş mühendisi. Mühendis olarak onu tanımlayabiliyoruz. Ama tabii çok derin bir entelektüel bilgiye sahip ve de çok iyi matematik, geometri, astronomi hatta.
Tam bir teknik adam yani.
Teknik adam,
yani
tam bir teknik adam.
Dini evet. alanlarda öyle bir
uzmanlığı
görmüyor.
Yok. Evet, yani işte önceki Müslüman olduğunu nereden biliyoruz? Kitabına besmeleyle başlamış.
Tabii.
Oradan biliyoruz. Onun dışında kitabının girişinde bu işi neden aldığını, nasıl yaptığını, niçin böyle bir kitabı yazdığını falan söylüyor. Sarayın baş mühendisi demiştik. Artuklu Sarayı'nda kendisi. Bu arada Artuklular da çok enteresan bir devlet. Bir taraftan Haçlı seferleriyle uğraşıyorlar. Bir taraftan Anadolu Selçuklu Devleti var. Bir taraftan Eyyubiler var filan. Böyle ortada sıkışmış gibi gözüken bir devlet. Yaklaşık 400 yıllık bir şeyi var. Hükümranlığı var. Hasankeyf, Mardin ve Diyarbakır kolları ayrı ayrı zamanlarda peş peşe geliyorlar ama 400 yıl süren bir şey var ve sanata ve bilime oldukça önem vermişler. Cezeri gibi birisini 25 yıl sarayda hima etmişler. Ve Cezeri'nin o gün yapmış olduğu çalışmaların bugüne yansımasına imkan sağlamışlar diyelim.
Zaten hani bizim kadim medeniyetimizin en önemli unsurlarından bir tanesi de ilim erbabına sahip çıkmasıdır. Evet. Osmanlı da bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Selçuklu da keza böyle.
Onlardan da önce Gazneli Mahmut 400 tane şair ve entelektüeli mesela beslediği ya da yanında himaye ettiği söyleniyor. Bu tür örnekler çok gerçekten ama yani mesela Anadolu'da Selçuklu Devleti gibi daha güçlü, kuvvetli, istikrarlı yapılarda değil de Artuklu gibi bir bizim daha ilginç. Az bildiğimiz.
Daha az, nispeten az bilgi sahibi olduğumuz bir beylik ve de şöyle bir özellikleri var mesela. Artuklular demişler ki pazardan kesinlikle vergi almayacağız. Ticaretin de son derece canlı bir şekilde ilerledi. Çok büyük imar faaliyetlerine girmişler. Büyük köprüler yapmışlar. O köprüleri
daha çok
bugün görmek.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde o köprüleri görmek mümkün gidip Hasankeyf'te vesaire. Diyarbakır'da saray kalıntıları var ama saraydan bir şey kalmamış maalesef. Moğol döneminde karmaşa ve kargaşa sırasında yıkıldığı tahmin ediliyor. Böyle bir beylik. Tabii bu sultan ve mühendis meselesine tekrar bir değiniriz programın sonuna doğru. Yani Batı'da da böyleydi tabii ki. Krallar sahip çıkıyorlardı. Tabii. Belirgin aileler vardı. Onlar aile sahip çıkıyordu. Rönesans'ın başlangıcına bakarsak. Ama sonradan Batı'da bizden farklı olan bir şey gelişti. Onlar bu işi kurumsallaştırdılar. Yani üniversiteler orada da başlangıçta dogmatik bir seviyedeydi. Örneğin biz Cezeri'yi bir üniversite müfredatında göremiyoruz. Niye? Bunlar tatbiki bilimler. Üniversitede, medresede bunlara yer yok diyorlardı. Medresenin kendince bir mantığı vardı, bir bünyesi vardı. Bu makul karşılanabilecek bir şey. Ama Batı'da bunun alternatif kurumları geliştirildi. İşte üniversitede bunları kabul etmiyordu. Galileo bir yandan mesela üniversitede ders veriyordu ama çok zorlanıyordu. Kendi matematiksel aletler dediği, kendisine de mathematician deniyordu. Matematikçi yani. Ama aslında matematiksel aletleri vardı ve bu aletleri üniversite bünyesinde kabul ettiremiyordu. Diyorlardı ki ya bunlar incik, boncuk, aletler falan, bizim bunlarla işimiz yok. Bize işte felsefeden bahset, teorik bilimlerden bahset diyorlardı. Ama sonra Batı'da ne oldu? İşte nasıl diyelim? Mesela Londra Kraliyet Bilimler Akademisi gibi akademiler türedi. Bunlar üniversiteye alternatif oldular. Çok sonradan üniversitede tabii ki bu pratik bilimleri bünyesine alacaktır. Onun için ta 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyılda belki beklemek gerekecek ama bu geçiş döneminde bir kurumsallaşma sağlanabildi. İşte Cezeri gibi bir adamı, Artuklu Sultanı gibi birisi 25 yıl sahip çıktı. Çok iyi bir külliyat ortaya çıktı. Daha sonradan Osmanlı döneminde Takviddin Rasıt gibi çok büyük bilim adamlarımız var, mekanisyenlerimiz var. Ama söylediğim gibi kurumsallaşma olmadığından bu süreçler 18. yüzyıla 19. yüzyıla taşınamadı. Ve sanayi devrimi gibi bir şey doğal olarak bizde değil Batı'da gerçekleşti. Evet.
Hocam ben bir şey söyleyeceğim ama lütfen yanlış söylersem düzeltin. Şimdi Osmanlı'da medrese sistemini, eğitim sistemini düşündüğümüzde hani Selami Hocam'ın bahsettiği Hezarfen diye ifade ettiği bilim adamlarını çok göremiyoruz değil mi? Medresede sadece bürokrat ve alim yetiştiriliyor.
Daha erken dönemlerde aslında gördüğümüz ulema tiplerinde var. Yani mesela İbn Sina'ya baktığınızda işte tıpta, aynı zamanda felsefede ya da Biruni'ye bakıyorsunuz. Kimisi tasavvufta vesaire böyle. Yani Zülcenaheyn mi denir? İki kanatlı, hem böyle dünyevi hem uhrevi ilimleri de meczedecek şekilde çok derin bilim adamlar olduğunu görüyoruz. Yani bırakın bugünkü akademisyenlerin o tünel tarihçiliği, dar bir ne diyelim uzmanlık alanlarını, Osmanlı'da da genelde dediğiniz gibi belli bir alandaydı. Yani belki bugüne kıyasla daha genişti ama daha önceki dönemler gibi çok böyle hezarfen diyebileceğimiz, benim de çok ne diyelim aklıma böyle zengin ulema tipi gelmiyor açıkçası. Ben de buradan şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi bu Cezeri bilim tarihi ilgisinin nereden başladığını az çok söylediniz, babanız vesilesiyle vesaire. Fakat müzecilik
nasıl
işi
ortaya çıktı?
Çok daha farklı bir şey.
Evet yani, doğru.
Bizde tamam ilgi duyarsınız, kitap yazarsınız, ben de bileyim konuşursunuz, konferansa gidersiniz ama müzecilik dediğiniz içerisinde küratörlük var vesaire, evet, böyle bizim hesap edemeyeceğimiz çok fazla değişken var.
Doğru.
Biraz böyle bunun nasıl geliştiğini, hedef kitlesinin kimler olduğunu.
Oraya da gelmeden önce isterseniz şeyden başlayayım. Babam da Cezeri ile çok yakından ilgiliydi demiştim ve babam yaklaşık 15 yılını Kitabül Hiyel'in mekanik açıklamalarını adadı. 1999 gibi bir yılda başlamıştı. 2015 yılında çalışmalarını tamamladı ve iki ciltlik Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri adlı bir eser kaleme almış oldu. Burada Cezeri'nin bütün makinelerinin temel prensiplerini açıkladı. Hesaplarını yaptı vesaire. Teknik kitaplar yani tamamen. Matematiksel gösterimler falan da var. Daha sonra bu aletleri yapmaya karar verdik biz. 2015 yılında babam da sağken bir atölye kuruldu ve bu atölyede babamın çizmiş olduğu projelerden hareketle bu aletleri yapmaya başladık. Daha sonra 2018 yılında babam vefat edince biz işleri hızlandırıp atölyeyi genişletip projelerden yola çıkarak aletlerin tamamını yapma yoluna gittik. Ve tabii ki bu aletler yapılınca bunların bir şekilde gösterilmesi, insanlara aktarılması, Cezeri'nin tanıtılması gerekiyordu.
Hem ya adanmış bir ömür var, ciddi bir emek var, teoriden pratiğe dökülmüş.
Evet, aynen öyle.
Bu emeğin bir şekilde insanlara yansıtılması
gerekiyordu. Dolayısıyla bunu bir müze üzerinden yapmamız gerekiyordu. Müze konusuna yabancıydık. Müze küratörlüğünü kardeşim Mehmet Ali Çalışkan üstlendi. Onun açısından da yabancı bir konuydu ama çalışarak öğrenildi her şey.
Evet.
O da deneyerek, denemeden bir şey öğrenilmez diye
Cezeri. Aynen öyle. Cezeri'nin çok önemli bir sözüdür. Denenmemiş bir bilgi doğru ile yanlış arasında bir noktada asılıdır. Biz de bir anlamda deneyerek el yordamıyla bu işleri öğrendik ama sonuçta çok şükür ki güzel bir çalışma ortaya çıktı.
Ben şöyle araya gireyim. Biz dinleyicilerimize de ifade etmiş olalım. İbrahim Baran'la birlikte müzeyi gezdik. Selam Bey de bize eşlik etti. Yaklaşık 2 saatinizi ayırmanız gerekiyor müzeyi gezmek için. Belki bu bağlamda müzede neler var? Yani gelenler ne görecek orada?
Evet.
Hedef kitle kimdir?
Evet.
Onları da ifade ederseniz.
Şöyle söyleyelim. Müzemizde yaklaşık 60 enstalasyon ve makine var. Bunlar Cezeri öncesi dönem, Cezeri'nin yaptıkları aletler ve Cezeri sonrası dönem olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Cezeri öncesi döneme kısaca dünya mekanik tarihinden çok önemli örnekler var. Küçük bir bölümde olsa bunu gelen ziyaretçilerimizin dikkatine sunuyoruz. Daha sonra Cezeri'nin makineleri var. Bunlardan bahsedebilirim.
Aslında bunu yaparak Cezeri'yi tarihi süreklilik içerisine oturtuyorsunuz.
Evet, Cezeri'yi hangi şey üzerine oturuyor, hangi miras üzerine oturuyor, hangi miras
ne bıraktı?
Ve sonrasında ne bıraktı? Etkileri nasıl ortaya çıkmış oldu bağlamında bir de Cezeri sonrası dönem var. Cezeri dönemine dönersek Cezeri aletlerinde, makinelerinde belli başlı belki dinleyicilerimizin de daha önceden duymuş olabileceği filli su saati gibi, anıt su saati gibi, kayıkçı su saati gibi meşhur saatleri var. Bu saatler çeşitli zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde örnekleri olduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Ama hiçbirisi çalışan örnekler değil. Mesela Dubai'de bir İbn Battuta Mall diye bir alışveriş merkezi var. Bu alışveriş merkezinin içerisinde büyük bir filli su saati var. Devasa boyutlarda ama çalışmıyor. Zaten heykel gibi yapılmış yani. Gülhane Parkı'ndaki İslam Bilim Teknoloji Tarihi Müzesi'nde gene Cezeri ile ilgili birkaç tane aleti var. Onlar da maket şeklinde yapıldığı için çalışmıyor. Bunları çalıştırabilmek zaten oldukça iddialı bir şey. Çünkü Cezeri'nin yaptığı yöntemlerle, bugünkü yöntemlerle değil, o günkü imal usulleriyle bunları imal etmek gerekiyor ve o şekilde sunmak gerekiyor. Cezeri'nin anlattığı şekillere de tamamen sadık kalarak Cezeri'nin makinelerini oluşturmuş olduk ve bu makineler çalışıyor.
Sizin de dediğiniz gibi yaklaşık bir 10 yıl kadar önceydi galiba bir binbir icat kitabı, programları, sergileri vesaire oldu. O da böyle maket. Çok popüler bir tarzdaydı ama çok çalışmıyordu yani sadece maketleri vardı. Sizinkinin biraz matematiksel arka planı dolu gözüküyor ve çalışıyor.
Öyle. Bayağı gayret gerekiyor değil mi hocam onu çalıştırmak için?
Tabii ki, tabii ki. Biz de Cezeri gibi deneyerek bulmak zorunda kaldık. Çalıştı. Her bir aletin çalışmasının ayrı bir hikayesi var, öyle söyleyeyim. Üzerinde mühendis arkadaşlar, teknisyen arkadaşlar uzun süre çalıştılar. Deneye yanarak yani bir filli su saatini biz 4. 5. versiyonda çalıştırabildik tam olarak.
Her şey kitapta anlatıldığı gibi kolay olmuyor değil mi?
Anlatılıyor ama şöyle o kitapta her şeyin bir taraftan hem anlattı diyebiliriz hem anlatmadı diyebiliriz. Örneğin bu makinelerin mafsalları ya da dengesi ne üzerine duruyor diye bir soru sorduğumuzda Cezeri oraları anlatmamış. Ustası bunu çözsün, yaparak çözsün diyerek. Yani aletin genel resmini vermiş, fonksiyonları anlatmış, parçaları anlatmış ama bağlantı noktaları ile ilgili teferruatlara girmemiş mesela. Bunu ancak bilen ve ustası bunu yapabilir şeyini de bildiği için ustasına bırakmış orayı. Dolayısıyla biz de orada bayağı bir ustalık yapmak, mühendislik yapmak zorunda kaldık ve aletler üzerinde epey ciddi bir şekilde çalışmak zorunda kaldık.
Eyvallah. Evet. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta Doçent Doktor Ebubekir Ceren hocamızla birlikte Selami Çalışkan beyefendiyi konuk ediyoruz. Kendisiyle Cezeri Müzesi'ni ve Cezeri'yi konuşuyoruz. Selam hocam, aradan önce işte şeyi konuştuk, biraz müze üzerine konuşuyorduk. Müzelerin evet. Hangi parçalar var, onları konuşuyorduk. Müzeye gitmek isteyenler ile ilgili, müzeye gitmek isteyenler için daha doğrusu, müze ile ilgili başka söyleyeceğiniz neler var?
Şunu söyleyebilirim, bu müzeleşme aşamasında bize destek veren bazı kamu kurum kuruluşlar var. Bunların başında İstanbul Teknik Üniversitesi geliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi bizim akademik sponsorumuz. Bir de İl Milletim Müdürlüğü ile bir işbirliğimiz var. Bu işbirliği çerçevesinde Milletim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarından 40'ar öğrenci ücretsiz olarak müzelerimizi ziyaret edebilme imkanına kavuştular. Buradan İl Milletim Müdürlüğü'ne de bu duyarlı davranışı dolayısıyla teşekkür edelim.
Tabii öğrencilerin gelip görmesi ayrıca önemli değil mi? Yaptığınız faaliyetin nihai amacının vasıl olması.
Evet, kesinlikle öğrencilerden anlamında çok ciddi bir ilgi gördü. Her yaş grubundan, yani 5 yaşından başlatalım bunu, 17 yaşına kadar, lise son talebesine kadar, hatta üniversite öğrencilerini de ayırmamak lazım. Öğrencilerden büyük ilgi gördü. Şu ana kadar yaklaşık 40 bin civarında ziyaretçimiz var.
Ama okul müfredatlarında pek bahsedilmiyor. Ben bir ara bir öğretmenle konuşuyordum. Ya orta 1 ya orta 2'de çok az diyor. Sınıfta bahsediyoruz gibi bir
şey. Cezeri'den mi yoksa?
Genel olarak bilim tarihi, Türk İslam ve Cezeri muhtemelen.
Şimdi ben liseyi 2000'li yıllarda, ya daha doğrusu 1990'ların sonunda okudum. Benim mezun olduğum dönemden herhangi birine Cezeri kimdir diye sorsanız adını bile duymamıştır yani. Evet. Maalesef
ama
anlatılmıyor.
Leonardo da Vinci'yi duymuştur.
Tabii. Tabii. Edison'u, Newton'u, ne bileyim yani işte bu batıdaki bütün bilim tarihçilerini, daha doğrusu bilim adamlarını biliyor insanlar ama kendi topraklarımıza yetişmiş değerleri hiçbir şey, değerleri hakkında hiçbir şey bilmiyor.
Da Vinci'ye atfedilen birçok mekanik buluş aslında Cezeri ve benzeri isimlere ait. Mesela Kramer dişi diye bir yapı var. Cezeri'nin dört sürgülü kapısında kullandığı. Bu Kramer dişi sayesinde dairesel hareketi doğrusal harekete çeviriyor ve aynı anda bir kapıyı dört noktadan kilitleyebiliyor. Bu Kramer dişi ilk defa Cezeri'de var teknoloji tarihinde. Ama Batı'da bunu Da Vinci'nin şeyi olarak, buluşu olarak anlatıyorlar.
Dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Yani Cezeri ile Da Vinci arasında yaklaşık 250-300 yıl gibi bir fark var. Burada aslında hep başka programlarımızda da söylediğimiz bir şey var. Batı'daki bilim doğu kaynaklı. Doğudaki eserlerin, bunların bir kısmı işte antik Yunan ve Roma'ya ait yani düşünce alanındaki eserlerin tekrardan Arapçadan çevrilmesi söz konusuydu. Ama müzede de gördük ki Cezeri'nin kitabının nüshaları Paris'te, Berlin'de çok erken tarihlerden itibaren görülüyor.
Doğru.
14. Yani biraz onlardan bilgi verirseniz.
Cezeri'nin kitabının dünya kütüphanelerinde bilinen 17 nüshası var. Bunlardan iki tanesi Farsça ve Türkçe, diğerleri Arapça. 6 tanesi İstanbul kütüphanelerinde. 9 tanesi dünyaya yayılmış durumda. Bu nüshaların tarihlerine baktığımızda 1485 Paris. Yine 1500'lü yıllarda Leiden gibi Avrupa'nın değişik noktalarında 14. yüzyıl, 15. yüzyıl, 16. yüzyılda Kitab-ül Hiyel'in nüshalarını görmek mümkün. Bu çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösterir ve çok etkin olarak kullanıldığını gösterir ama maalesef Batı'da bütün bilim devrimi boyunca elde edilmiş gelişmelerin hiçbirisinde bir atıf ya da bir kaynak gösterilme yoktur yani.
Kimlerden yararlandıklarını
söylemezler.
Batı kendi arasındaki şeyi bile hocam, yani işte alışverişi, bilgi alışverişini bile paylaşmıyor. Mesela şey derler, Edison'un lambayı bulduğunu söyleriz ya biz. Aslında lambayı bulanın başka biri olduğunu, Edison'un da o buluşu onları alarak kendisininmiş gibi anlattığını, lanse ettiğini söylerler. Batı'da böyle bir ahlaksızlık var ama maalesef bizde de kendi değerlerine sahip çıkmama gibi bir durum var. Yani uzun yıllardan beri bu topraklarda yaşamış pek çok bilim insanının, alimin ismi bu coğrafyada bir kez bile olsun gündeme gelmedi maalesef hocam.
Evet. Tabii Batı Orta Çağ'da büyük bir mahrumiyet ve mağduriyet içerisindeydi. bu mahrumiyet ve mağduriyetten kurtulmak için büyük oranda Levant'a, Orient'e, yani doğuya bakarak doğudan elde ettiği mirasla kendisini belli bir noktaya taşıdı. Burada icat ettikleri bir sistem var, patent sistemi. Hı-hı. Patent sistemiyle, yani kim ne bulursa benim diyen kişinin oluyordu bulduğu herhangi bir şey. Bunu kendisi de üretmiş olabilirdi. Başkasından bunu da. Başkasından da almış olabilirdi ama birisinin benim demesi
tescilliyor.
Benim demesi ve bunu çok erken tarihte başarmışlar. Yani 13. yüzyıl gibi bir tarihte 1250'ler 1300'lerde Venedik Şehir Konseyi'nin şeyleri var. Yönergeleri var. İşte imtiyazlar veriliyor. Belirgin imtiyazlar veriliyor. Patent sistemin temeli bu imtiyaz sistemine dayanıyor. Dolayısıyla orada tabii çok farklı patente dayalı, imtiyaza dayalı bir bilgi sistemi ve akışı varken Doğu dünyasında, İslam dünyasında açık kaynak sistem vardı. Yani bilgi saklanmıyordu, gizlenmiyordu, öyle söyleyelim. Tescillenmiyordu.
Bir de şimdi Cezeri'nin ve kitabının network'ünü bilmiyoruz. Yani evet. Bu kitaptan kimler beslendi, öğrenciler oldu mu, bu bilgi kimlere aktarıldı?
Araştırma mesela konusu olmalı bu. Evet. Bunun için yani doktora çalışması yapılması gerekiyor.
Bununla ilgili projeleriniz var mı?
Bununla ilgili teknik üniversiteyle görüşüyoruz. Biz İstanbul Cezeri Müzesi olarak bir doktora araştırma programı başlatmak istiyoruz. Cezeri'nin beslendiği kaynaklar ve Cezeri'nin etkilediği insanlar,
bilim adamları
vesaire. Bununla ilgili bir çalışmayı inşallah Teknik Üniversitesi'nin bilim tarihi bölümünde başlatmayı umuyoruz.
Aslında özel sohbetlerimizde söylemiştiniz, yani çok evet. Farklı yerlerden, Uzak Doğu'dan vesaire.
Doğru.
Cezeri ile yaklaşık aynı şeyleri yapmış bilim doğru. adamları olduğunu
doğru. Çin'den mesela.
Çok yakın bir zamanda, bundan 7-8 ay önce bize bir Güney Kore'den bir heyet ziyarete geldi. İnternetten Cezeri ile ilgili yaptığımız çalışmaları görmüşler. Onlarda Nung Su diye bir bilim adamı var. Mühendis var, özür dilerim. 1450'li yıllarda yaşamış ve Cezeri ile mekanizmaları birebir aynı. Cezeri'den etkilendiği açık. Bu Cezeri kimleri biz tanımak istiyoruz. Ne tür aletler yapmışlar bize gösterin, anlatın dediler ve biz İstanbul'da bir atölye yaptık. Bu atölyede onlar Nung Su'yu bize anlattılar, biz Cezeri'yi anlattık, bizi de Güney Kore'ye davet ettiler. Artık ilk fırsatta gidebileceğiz inşallah.
Evet. İnşallah. Peki hocam, Cezeri'nin ortaya koyduğu düşünceler, ürettiği aletler kendinden sonraki dönemi nasıl etkilemiş? Özellikle bizim topraklarımız bağlamında değerlendirecek olursak neler söylersiniz?
Şöyle, batıda etkisini biz görebiliyoruz. Bizdeki, yani biz biliyorsunuz mekanik bilimindeki önderliğimizi 16. yüzyılda batıya devretmiş olduk. Yani biz örneğin Cezeri su saatleri yaptı. Mekanik saatler yapmadı ama Takıyüddin Rasıt gibi bir mühendisimiz var, bir bilim adamımız var. Çok kuvvetli, modern, batıyla eş zamanlı mekanik saatler yaptı mesela ama Takıyüddin'den sonra bu zayıflıyor giderek.
Bunun sebebi az önce programımızın birinci bölümünde konuştuğumuz şey midir? Yani medreselerde daha çok dini ilimler üzerine yoğunlaşılmış. Fakat teknik ilimler...
Teorik ilimler diyelim. Sadece dini ilimler değil de. Belki Osmanlı'da dini ilimler çok baskındı ama teorik, yani mantık gibi şeyler de onlar dini ilim diye biliyorsunuz. Belki felsefe de okutuluyor ama teorik bilimler okutuluyor. Pratik bilimlerin medresede yeri yok deniyor.
Sebebi bu mudur asıl sebebi?
En temel sebebi bu. Bunun için farklı bir kurumsallaşmaya gitmek lazım. Bu bir sultanın ya da padişahın tek başına desteklemesi bir yere kadar olayı götürebiliyor, taşıyabiliyor. Daha kalıcı, uzun vadeli, yani bilim devrimi dediğimiz hadise 250 yılda gerçekleşmiş batıda. Düşünün, yani 250 yıllık planı kim yapabilir bugün? Hangi sultan 250 yıllık bir plan proje yürütebilir tek başına? Tabii. Onun için bir kurum lazım.
Önümüzdeki haftalarda konuşacağız Osmanlı'daki bilim tarihini incelerken. Zaman zaman bu tür kurumlar kuruluyor, işte rasathaneler falan, ama onlar da bazen dönemin ne diyelim konjonktürüne çok çabuk kurban olabiliyor.
Aynen öyle. Nitekim İstanbul rasathanesini biz yıktık, yani yaptık. Aynen. Belli bir süre çalıştı, sonradan topa tuttuk, yıkıldı.
Ben şey de sormak istiyorum. Gerek Cezeri'de, gerek mesela Çin'de Shenko diye bir bilim adamı var. O da işte suyla çalışan astronomik saatler vesaire yapıyor. Aynı şeyleri Cezeri'de görüyoruz. Saatlerin önemi nedir? Yani bu bilim adamları niye saatleri çalışıyorlar?
Yani zaman kavramını biz bugün postmodern dünyada çok farklı yerlere çekebiliyoruz zaten. Çok farklı bir anlamı var bizim açımızdan.
Saat bizim artık günlük hayatımızda çok sıradan olduğu için evet, aslında evet. Önemini kavrayamıyoruz.
Aynen öyle. Geçmişte çok önemli bir hadiseydi. Olayları takip edebilmek, yönetebilmek, yönlendirebilmek için bir sarayın en çok ihtiyaç duyduğu şey silahtan önce belki saatti. Çünkü öbür türlü olaylara hakim olması mümkün değil.
Zamanın kıymetini bilmek değil mi hocam? Asıl mesele tabii. Bu. Şey, İmam hatta, Rabbani Hazretleri çok pardon diyor ki Sufi İbnül Vaktir diyor. Yani vaktin zamanın çocuğudur evet. Diyor. İşte bu felsefeyi, bu anlayışı maalesef kendi bünyemizde, zihnimizde oturtamadığımız için belki de biraz bu noktaya gelmiş durumdayız.
Evet. Hadiste galiba bir hadiste de şey diyor, zaman kılıçtır, sen onu kesemezsen o seni keser diyor. Yani zamanın kontrolü çok önemli. Evet. Dolayısıyla Osmanlı'da da göreceğiz. Yani bazı önemli kararlar verirken eşref saati bekleniyor ya da soruluyor, bu araştırılıyor falan. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani bu Cezeri'nin saatlerle ilgili çalışmaları çok, Filistin saati, anıt saati.
Makinelerin çoğu mesela, saatler. Ama dönemin tarım devriminde kullanılmış olan su pompası gibi aletleri falan yani da var.
Sadece saatlerden ibaret
sadece
değil.
Sadece saatlerden ibaret değil. Pratik hayatta kullanılan, işe yarayan aletler de var. Bunlar işte su pompası, çift etkili su pompası, dört kepçeli su taşıyıcısı yine. Bu aletler sanayi devriminde dört zamanlı motorun bize habercisi. Yine çift etkili şimdi su pompasında crank bell mekanizmasını kullanıyor. Ki crank bell mekanizması batıda 18. yüzyıl, 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir hadisedir. Biz onun kökenlerini Cezeri'de çok rahatlıkla görebiliyoruz.
Buradan, 1100'lerin sonundan bahsediyoruz.
Evet, buradan şunu anlıyoruz ki Cezeri aslında sanayi devriminde çok etkin olarak rol almış bir mühendistir. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Evet. Ama maalesef bu açık bir şekilde ilan edilebilen ya da anlatılabilen bir şey değildir. İşte bunu çok örneğini verebilirim. Pelton çarkı 19. yüzyıl birebir aynısını Cezeri yapmış 700 yıl önce. Efendim, Worthington pompası var mesela. Cezeri'nin çift etkili şemli pompasına. O da yine 19. yüzyıldır.
İnsansız robotlar.
İnsansız mesela. Robotlar var. Robot fikri yine ilk defa Cezeri'de ya Çin'e kadar dayandığına dair görüşler var. Antik Çin'de de robot fikri, insansı robot fikrinin olduğu söyleniyor ama Cezeri'de bunu teşekkül etmiş çalışan mekanizmasıyla karşımızda olduğunu görüyoruz.
Yani aslında sanayi devriminden bahsettik ama Doğu çok önemli.
Evet.
Yani Çin'de Ming Hanedanı Sung Hanedanı döneminde demir dökme işinde o kadar ileri gidiliyor ki 1100'lü yıllarda İngiltere'nin döktüğü demir kadar demiri 1100'lerde döküyorlar. Yani evet. Ve bazı yazarlar diyor ki aslında diyor sanayi devrimi Çin'de gelişecekti ama işte kuzeyden göçebilen istilası nedeniyle olmadı falan. Yine İslam dünyasında benzer buluşlar, Cezeri ve örnekleri aslında bize gösteriyor ki o Doğu oldukça hareketli, ciddi bir birikime de sahip aslında.
Cezeri'nin mesela döküm teknolojisinde çok enteresan buluşları var. Kitabında bunları uzun uzun anlatıyor. Çift alaşımlı döküm tekniğini ilk defa Cezeri geliştiriyor. Bunu uyguluyor.
Otomat makineler
yine.
Meyve suyu otomatı.
Küzlü içecek otomatı dediğimiz bir otomat var mesela. Orada 15 yollu vana kullanmış filan. Yani son derece döneminin çok üstünde yani bu, kompleks mekanizmalar.
Hocam bugün bile biri yapmak istese kolay kolay yapacağı tabii şeyler ki. Değil yani. Bunlar.
Tabii ki aynen öyle.
Üzerine oturup çalışmak lazım.
Bir de günlerce. Buradan seyircilerimize de şey söyleyeyim. Müzeyi gezdiklerinde aslında bunları elleriyle çalıştırma imkanı da buluyorlar. Evet. Yani bir deneme, görme ya da tecrübe
dokunma
etme.
Dokunma ve tecrübe etme aynen. imkanı sağlıyoruz.
Bu önemli yani. Avrupa'daki evet. müzecilikte bu çok yoğun bir şekilde var. Evet. Bilhassa orta öğretim öğrencileri için çok cezbedici oluyor.
Bizde evet. dokunmayın derler değil mi hocam? Dokunmayın kırarsınız derler.
Bir de hani zihni sinir projelerinde var ya nasıl oluyor da oluyor gibi sorular çocuklar için çok önemli gerçekten.
Evet.
Müzeden falan bahsettin ama nerede olduğunu söylemedik.
Evet senden. Müze Unique İstanbul'da, Maslak'ta Unique İstanbul isimli bir AVM var. Onun içerisinde Unique Expo diye bir salon var. 1500 metrekareye kurulu müzemiz. Orada hafta içi ve hafta sonu her gün açığız. 15 Haziran'a kadardı fakat gelen talepler doğrultusunda yaz boyunca da açık kalacak. Özellikle turizm dönemi olması dolayısıyla da açık tutmayı hedefliyoruz. Dinleyicilerimizi bekliyoruz.
Peki İstanbul dışından dinleyicilerimiz soruyor. Bizim şehrimize de gelir mi diyorlar.
Evet, gelecek planlarımızda şöyle iki yolu ilerleyeceğiz. Bir Türkiye genelinde büyük şehirlerden başlayarak işte Ankara illerine gitmeyi planlıyoruz. Ankara, İzmir gibi sırasıyla Konya vesaire devam edecek. Bir yurt içi ayağı var. Bir takım seti de yurt dışına yapacağız. O da yurt dışında hem Arap coğrafyası, İslam coğrafyası hem de batıya gezecek inşallah.
Güzel. İnşallah.
Hocam şimdi aklıma bir şey geldi. Hani sanayi devriminin temellerini aslında bir anlamı Cezeri atmıştır dediniz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten önce galiba tebrik kıyafet yaparak halkın arasına karışıyor. Bir tane şey görüyor. Bir yaşlı bir ihtiyar görüyor. İhtiyar bir yerden bir çivi alıyor. Atına nal çakacak. Çiviyi kaldırıyor, bakıyor, atıyor. Sonra bir çivi daha alıyor. Kaldırıyor, bakıyor. Düz çivi, onu çakıyor falan. Yanına şöyle diyor ki ihtiyar ne yapıyorsun diyor. Diyor ki ya evlat diyor. Çivi çakıyorum, nal çakıyorum atıma diyor. Niye peki bakıyorsun diyor. Şimdi diyor bir çivi diyor bir nalı düşürür. Bir nal bir atı düşürür. Bir at bir süvariyi düşürür. Bir süvari bir orduyu düşürür. Bir ordu bir devleti düşürür diyor.
Evet.
Şimdi böyle hassasiyetle bu hassasiyette olan bir toplum düşünün. Ve bizim bu toplumun içerisinde yetişmiş sanayi devriminin oluşmasına başlamasına vesile olmuş bilim adamlarını düşünün. Yani hakikaten biz aslında çok büyük değerler sahibiyken, çok büyük işler yapabilecekken sırf belki de ihmalkarlığımız yüzünden, belki de bir şeylere sahip çıkmamamız yüzünden Avrupa'nın çok gerisinde kalmışız. O anlamda yaptığınız çalışma çok değerli hocam. Onun için çok teşekkür ederiz size.
Kitab-ül Hiyel'in mesela modern Türkçe çevrilmiş hali var mı şu
evet,
anda?
Evet, biz de buradan İhsan Fazlıoğlu hocamızdan alalım. Yine babam çalışmaya başlarken 2000'li yılların başında kitabın Türkçe tercümesini İhsan Fazlıoğlu hocamızdan istemiştik. Kendisi eşi Şükran Fazlıoğlu hanımefendiyle birlikte 5 yıl süren bir çalışmayla bize bir Türkçe tercüme hazırlamış oldular. O Türkçe tercümeden hareketle zaten.
Arapçadan çevriliyor değil mi?
Arapçadan Türkçe evet. Hı-hı. Arapçadan Türkçe tercümesi var.
Ondan önce yok.
Ondan önce Sevim Tekeli ve arkadaşlarının Sevim Tekeli hocamız ve arkadaşlarının hazırladığı bir tercüme vardı. O muhtemelen İngilizceden tercümeydi diye hatırlıyorum. Hı-hı.
Yani düşünün 1206-7'de yazılmış bir eser bizim çevirisi. Bütün kütüphanelerimizde modern Türkçe'de olması gerekirken
evet çok geç bir tarihte
gecikmişiz yani açıkçası.
Evet. Hocam size anlatmıştınız işte Fuat Sezgin Hoca yaptığı çalışmalarla alakalı Türkiye'de destek bulamayınca Frankfurt'a gidip yani evet. Çalışmanı orada devam ediyordu.
Bunları Türklere anlatmak yabancılara anlatmaktan daha zor.
Zor evet.
Evet aynen öyle.
Maalesef.
Dolayısıyla bu sergi ve Cezeri'nin bu şekilde gündeme getirilmesi hakikaten önemli. Evet. Onun için çok teşekkür ederiz.
Rica ederiz. Teşekkür ederiz.
Son olarak yine sizin dinleyicilerimize söylemek istediğiniz Cezeri ile ilgili bir şeyler var mıdır hocam?
Yani işte şeyi tekrar edelim. Cezeri tabii çok büyük bir entelektüel bir isim. Döneminin Hint, Çin, Mısır, İran gibi medeniyetlerinden çok önemli unsurları kendi bünyesinde barındıran ve bunları bizim çağımıza taşıyan bir eser yazdı. Dolayısıyla onun bu makineleri çok önemli. Tüm dinleyicilerimizi çocuklarıyla beraber ailecek bekliyoruz.
O oranın altını çizelim çocuklarıyla beraber.
Evet evet çocuklar da özellikle lazım. Keyif alıyorlar. 5 yaş üstü her çocuğu bekliyoruz.
Özellikle ne diyeyim telefondur, iPad'tir, tablettir vesaire çocukların yoğun bir şekilde kullandığı bir dönemde çocukları biraz daha bu tür etkinliklere
analog dünya bu bir analog dünya yani orada tamamen analog çalışan suyla çalışan bilgelerle çalışan mekanizmalar görecekler. Telefonun tam zıttı bir şey bu. Dijitalin zıttı.
Çocuklar analog için özel dünya. Atölye programları
atölye program, hafta sonları masal atölyemiz var. Ücretsiz o da. Orada müzeye gelen ziyaretçilerimize çocuklarına masal anlatıyoruz. Cezeri'yi anlatıyoruz masalda tabii ki yani.
Vaktimiz doluyor mu bilmiyorum da kısa son bir şey daha soracağım.
Buyursunlar hocam.
Cezeri çok böyle ne diyelim yakışıklı bir bilim adamı olarak resmetmişsiniz. Çok güzel bir dizaynı olmuş.
Evet.
Yani herkes belki sarıklı, ulema tipli bir şey bekliyordu.
Evet internette öyle fotoğrafları var. Maalesef o anlatımlar yanlış. Yani sarık bizde ilmin şeyidir biliyorsunuz temsil ettiği bir şeydir. ilmi temsil eder. Yani bugün çok farklı yerlere de var gitse de, ama o dönemde ilmiye sınıfının taktığı bir şeydi ve Cezeri ilmiye sınıfından değil, mühendis. Hı hı. Dolayısıyla biz onu birazcık da bugün gençlere ilham verecek şekilde böyle bir futbolcu edasıyla böyle resmetmiş olduk. Mumyasını yapmış
Peki,
olduk.
Peki ileride bir animasyon vesaire çizgi film
Tabii
tarzı
ki çizgi film, sinema filmi, hatta şunu da söyleyebilirim, Netflix dizisi bile çok gündemimizde.
Güzel, çok güzel olacak.
Çünkü Cezeri çok entelektüel bir insan olduğu için sarayda çok üst düzey bir görev aldığını düşünüyoruz. Yani sadece bu makineleri ve aletleri yapmıyordu. Sultanın çok önemli bir danışmanı. Bir savaşa ne zaman gidilir, nasıl gidilir, nasıl kazanılır, nasıl yönetilir gibi.
25 yıl sarayda kalmış.
Sarayda kalmış, çok uzun bir süre. Dolayısıyla sarayın eli kollu her şeyi diye düşünüyoruz.
Çocuklara da bu anlamda bir rol model göstermek aslında önemli.
Eyvallah. Hocam sizin son ifadelerinizi alayım.
Açıkçası bugün Cezeri'yi konuştuk. Selam Bey sağ olsun. İstanbul Cezeri Müzesi ve orada sergilenen Cezeri'nin olağanüstü makineleri sergisi üzerinden biraz bilim tarihini konuşmak istedik. Malumunuz Fuat Sezgin yılındayız. 2019 yılı. Dolayısıyla bugün Cezeri ile başladık ama devamında inşallah belki tekrardan Doktor Selami Çalışkan'ı programlarımıza konuk ederiz inşallah, ama tekrar edelim. Orta Asya, Orta Doğu ve Osmanlı dönemlerinde de bilim tarihi üzerine başka programlarımızla dinleyicilerimizle birlikte olacağız inşallah.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızın bu hafta da sonuna geldik. Bu hafta İstanbul Cezeri Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Selami Çalışkan hocamızla beraber Cezeri'yi ve Cezeri Müzesi'ni konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın.